Ayrım 5. 6-12 yaşları arasındaki çocuğunuzu aklınızı oynatmadan nasıl terbiye edersiniz? Jerry Wyckoff ve Barbara O'Neill. Sayfa 51. Kardeşler arası kıskançlık. Kardeşimin benden daha çok şeye sahip olmasını istemiyorum. Kardeş çatışmasına engel olmanın tek yolu tek çocuk sahibi olmaktır. Neden? Çünkü iki ya da daha çok kişinin aynı ortamı paylaşması kaçınılmaz bir çatışma yaratır. Kardeş kavgasına neden olan zaman ve ilgi konusunu ortadan kaldıramayacağımıza göre çocuklarımıza kavga etmeyin olumsuz uyarısını söylemek yerine iyi geçinin olumlu uyarısıyla anlaşmalarını öğretebiliriz. Son söz olarak çocuklar cezalandırılmaktan kaçınmak yerine ödüllendirilmekten daha çok şey öğrenebilirler. Sorunun önlenmesi. İzlenen televizyon programlarını denetleyin. Birbirini kötü duruma sokmaya ve aşağılamaya yönelik gülmece anlayışını benimsemiş olan komedi programları, çocukları kendi kardeşlerine aynı davranışlarda bulunmaları konusunda cesaretlendirir. Çocuklarınızın izlediği televizyon programlarını ve süresini denetim altında tutarak birbirleriyle olan davranışlarının daha uygun olmasını sağlayabilirsiniz. İyi geçinme kuralları koyun. Sakin bir zamanda çocuklarınıza kuralları öğretin. Böylece onlar kavga ettiklerinde ve iyi geçindikleri zaman sonucun ne olacağını bilirler. Biz çocuklarımızın birbirleriyle iyi geçinmelerini istiyoruz. İyi geçinirseniz ev kuralları dahilinde istediğinizi yapabilirsiniz. Kavgayı kim başlatırsa başlatsın önemli değil. Ya ikiniz de iyi geçineceksiniz ya da iş yapacaksınız. İşlerin nasıl yürüyeceğine kendiniz karar verin diyebilirsiniz. Birbirini sevme ve düşünme konusunda örnek olun. Birbirlerine ve diğer insanlara sevgi, ilgi ve düşünceli davranan ana babaların çocukları da başkalarını düşünmeyi öğrenirler. İyi geçinme konusunda yüreklendirin. İyi geçindiğiniz için teşekkür ederim ya da ne kadar iyi anlaşıyorsunuz gibi cümleler söyleyin. Çocuklarınızı iyi geçinme konusunda yüreklendirmiş olacaksınız. Böylece de sizin övgünüzün hakkını vereceklerdir. Yaşlarına uygun etkinlikler belirleyin. Çocuklarınızın her birinin yaşına ve ilgi alanlarına uygun etkinlikler seçmesine yardımcı olun. Böylece bir şekilde oyuna ayak uyduramayan çocuğun diğerlerini kıskanmasını ve oyunu engellemesini önlemiş olursunuz. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? Çocuklarınız için iyi geçinme hedefleri belirleyin. Çocuklarınıza iyi geçinin dediğiniz zaman ne demek istediğinizi tanımlayın. Böylece kendilerinden ne beklendiğini anlarlar. İyi geçinme çocukların doğasında olan rakip olma duygusunu yenebilmeleri için önemli bir hedef olmalıdır. Kavgacılara seçenek sunun. Çocuklarınız iyi geçinmedikleri zaman onlara ya kavgalarını sürdürüp sizin için bir iş yapmalarını ya da iyi geçinip güzel güzel oynamaları seçeneğini sunabilirsiniz. Kuralı bozanlara ders vermek amacıyla bir iş vermek, hem onların yanlış yaptıkları bir olayı düzeltmelerini hem de olumlu bir davranışta bulunmalarını sağlar. Birbirinizle iyi geçinmediğiniz için üzgünüm. Kuralı hatırlıyor musunuz? Ya iyi geçinirsiniz ya da bir iş yaparsınız. Madem iyi geçinmeyi seçmediniz, işte yapacağınız işler diyebilirsiniz. Ne yapmamalı? Çocuklarınızı kardeşleriyle ya da başka çocuklarla karşılaştırmayın. Niçin sen de abin gibi çalışkan bir öğrenci değilsin demek, yalnızca çocuklarınızın arasında bir yarışmaya ve daha yoğun bir rekabete yol açar. Çocuklarınızın kavgalarında hakem rolünü almayın. Ana babalar, çocuklarının tartışmalarına karıştıkları zaman, çocukların her biri ana babasının diğerinin tarafını tuttuğunu düşünür. Bu da rekabetin yoğunlaşmasından başka bir işe yaramaz. Kim başlattı sorusunu sormayın. Olayı kimin başlattığını öğrenmeye çalışmak çocukların birbirini suçlamasına neden olur. Her bir çocuğun kavganın çıkmasında aynı derecede suçlu olmasından yola çıkarak sonuçlarına eşit şekilde katlanmaları gerektiğini belirtin. Çocukların kavga etmelerine izin vermeyin. Çocuklar kavga ettikçe deneyim kazanırlar. Amacın çocukların iyi geçinmesi olduğu aklınızda bulunsun. Her şeyin hakça adil olmasına çalışmayın. Çocuğunuz Jackie'lere ben gidemiyorum ama Mike gidiyor, bu adil değil dediği zaman bunun adil olmadığını düşündüğüne üzüldüm. Ancak kız kardeşinle geçimsizliği sen sürdürdün ve bu arada Mary'e sen vurdun, Mike değil. Öyleyse o Jack'lere gidebilir, bu senin kuralı bozmanın bir sonucu diyebiliriz. Flynn ailesinin kan davası. Jack ve Jill masal kitaplarından çıkmış gibi görünen iki kardeş olabilirdi. Ancak bu çocukların arasında sevgi ilişkisini sağlamak Bayan Flynn'in başaramadığı bir işti. 12 yaşındaki Jack daha büyük olduğu için kümesteki tek öten horoz olmak istiyordu. Bu nedenle de 10 yaşındaki kız kardeşini acımasızca kızdırıyordu. Jill de öcünü alma konusunda uzman olmuştu. Evdeki yaşam sonu bitmez bir savaş alanı gibiydi. Anneleri sık sık "Kesin kavgayı, siz ikiniz hiç mi iyi geçinemeyeceksiniz, beni delirtiyorsunuz" diye bağırıyordu. Jack ve Jill bir süre için kavgaya ara veriyor ancak çok kısa bir sürede kavgayı yeniden başlatıyorlardı. Sonunda anne ve babaları bu savaşa son verecek bir plan yapmaya karar verdiler. Ana babaları yeni kuralları anlattığında savaşan çocuklar güzelce dinlediler. Ana babaları "Sizin iyi geçinmenizi istiyoruz" dediler. İyi geçindiğiniz ve evin kurallarını bozmadığınız sürece istediğinizi yapabilirsiniz. Eğer seçiminiz iyi geçinmemek olursa göreviniz dışındaki bazı işleri de yapmanız gerekecek. İkiniz de ne yapmak istediğinize karar verin. İyi geçinmek mi yoksa bizim için çalışmak mı istiyorsunuz? Hem Jack hem Jill yeni plana uyma konusunda anlaştılar. Ancak çok geçmeden bir televizyon programı için kavgaya başladılar. Anneleri kavgayı duyduğunda "İyi geçinmediğinize üzüldüm. Jack işte senin işin. Jill bu da senin yapman gereken iş. İşleriniz bittiği zaman haber verin, gelip düzgün yapıp yapmadığınıza bakacağım. Daha sonra istediğinizi yapmakta serbestsiniz. İster birbirinizle iyi geçinin, isterseniz tekrar iş vereyim, onu yapın. Nasıl olacağına siz karar verin." Jack, "Ama anne," derken Jill sözünü keserek "Jack başlattı," dedi. Anneleri kararlı bir şekilde "Hiçbir şey duymak istemiyorum. Sizin göreviniz iyi geçinmek. Geçinmediğiniz takdirde bana iş yapacaksınız. Kural bu. Şimdi işlerinize başlayın, bitirdiğinizde serbest kalacaksınız. Daha sonra ne yapacağınıza siz karar verin," dedi. Jack ve Jill kavga etmenin bir sonuca varmadığını öğrenmeden önce o gün ve onu takip eden diğer günlerde değişik işler yaptılar. Bu arada ana babalarından sık sık "iyi geçindiğiniz için teşekkürler" ya da "sizin ikinizin anlaşıyor olması çok hoşumuza gidiyor" gibi övgüler aldılar. Bu övgülerin tümü aralarında barış yapmaya, iyi geçinmeye ve kuralı hatırlatmaya yönelikti. Görgü kurallarını hiçe saymak. Görgü kuralları kimin umurunda? Bir arkadaşının yaş gününden ayrılırken "teşekkür ederim" demesini hatırlattığınız çocuğunuz "aman anne, beni tüm arkadaşlarımın önünde gerizekalı durumuna düşürdün" diye homurdanabilir. Ara yaşlardaki çocuklara görgü kurallarını öğretmenin zorluğu, ana babanın genellikle bu işi olumsuz yönünden ele almasından kaynaklanır. Sıklıkla ana babalar kötü bir davranış oluncaya kadar beklerler ve ondan sonra da çocuklarını herkesin önünde azarlayarak ya da cezalandırarak bu davranış biçimini değiştirmeye çalışırlar. Bu davranışların hiçbiri çocukta saygı uyandırmaz. Bunun yerine çocuğunuza görgü kurallarını tartışmanın en şiddetli anında değil, baş başa ve sakin bir ortamdayken öğretin. Ona arkadaş edinmesinin ince noktalarını, öğretmenleriyle nasıl konuşması gerektiğini, genel olarak insanlarla iletişim kurarken yapması gerekenleri aile adı verilen Sevecen Toplumsal Beceriler Laboratuvarı'nda öğretmeye çalışın. Sorunun önlenmesi. Kibarlık konusunda örnek olun. Ana babası tarafından kibar davranılan çocukların görgü kurallarını öğrenmeleri çok daha kolay olur. Çocuğunuzdan bir şey isteyeceğiniz zaman emretmeyin, rica edin. Diğer insanlara nasıl söylüyorsanız aynı şekilde çocuğunuza da lütfen ve teşekkür ederim deyin. Evde yemek yerken de sofra adabına uyun. Çocuğunuza peçetesini, çatalını, bıçağını nasıl kullanacağını öğretmek için resmi bir yemeğin olmasını beklemeyin. Eğer evde yemek yerken bu kurallar pekiştirilmezse çok çabuk unutulacaktır. görgü kurallarını öğretin. Çocuğunuza görgü kurallarını öğretirseniz, bunların nerede, nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilirler. Yemek masasında uyulması gereken kural ya da insanlarla karşılaştığımız zaman uymamız gereken kural dememiz, çocuğumuzun belirli bir durumda ondan neler beklendiğini bilmesini sağlar. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? İyi davranışları övün. Çocuklar övgülerle daha iyi öğrenirler. Çatalını ne kibar tutuyorsun ya da etini kesmek için bıçağını kendin kullanman ne güzel gibi övgüler yalnızca ondan beklentinizi belirtmez, aynı zamanda bu davranış biçimini tekrarlaması için de çocuğunuzu yüreklendirir. Hata yapıldığı zaman kibarlık alıştırması yapın. Çocuğunuzun bezelyelerini eliyle yediğini gördüğünüz zaman doğru yeme şeklini hatırlaması için alıştırma yapın. Bezelyelerini çatalınla yemeyi unuttuğuna üzüldüm. Şimdi seninle çatalı ağzımıza götürme alıştırması yaparken çatalla yemeği seviyorum diyelim. Bu öylesine istenmeyen bir sonuçtur ki çocuğunuz aynı hatayı bir kez daha yapmak istemeyecektir. Evde görgü kurallarına göre hareket edin. Yemek kurallarını evde her yemekte alıştırma yapmalıyız. Eğer biz kuralları unutacak olursak çocuğumuza bizi uyarmasını söylemeliyiz. Örneğin, baba dirsekleri masaya koymamakla ilgili olan kural neydi dediği zaman yanlışı düzeltip hatırlattığı için kendisine teşekkür etmeliyiz. Görgülü davranışları övün. Çocuğunuzun davranışlarını överseniz sizin istediğiniz şekilde davranma eğilimi artar. Davranışı övmek iki güzel hedefi aynı anda vurur. Birincisi istenilen davranışın ne olduğunu belirtir, ikincisi çocuğunuzun beklentisi olan ana baba ilgisine cevap verir. Önemli olan övgüyü çocuk üzerine değil, davranış biçimine yoğunlaştırmaktır. Ne kadar kibar bir şekilde tabağın sana uzatılmasını istedin demek uygun bir övgüdür. Hatadan yola çıkarak öğretin. Çocuğunuz yanlış bir davranışta bulunduğunda düzgün olanı öğretmek için zaman ayırın. Önce senaryoyu oluşturun. Örneğin, telefona cevap verdiğin zaman arayan kimsenin kesinlikle kibar davranışlı biriyle görüşmek istediğini hatırla gibi. Daha sonra ona ne yapması gerektiğini gösterin. Lütfen bir dakika bekler misiniz? Hemen kendisini çağıracağım gibi. Bu örnekte çocuğunuza söylediğiniz cümleyi bir karta yazıp telefonun yanına koymak da yardımcı olabilir. Böylece çocuğunuz daha çabuk ne söyleyeceğini öğrenecektir. Son olarak da yeni öğrettiğiniz beceriyi çocuğunuzun kullandığını duyduğunuz zaman övgüyle karşılayın. Örneğin, çocuğunuz evde yalnızken bu beceriyi öğrenip öğrenmediğini test etmek için kendi evinizi arayın. Ne yapmamalı? Çocuğunuzun davranışlarıyla ilgili olarak söylenmeyin. Söylenmek, çocuğunuzda kızgınlık ve öfke yaratmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, aynı zamanda doğru davranışta bulunması için mutlaka hatırlatılması gerekir. Söylenmek yerine nazikçe kuralı hatırlatın ve yaptığı zaman da övün. Çocuğunuzu bir başkasıyla karşılaştırmayın. Çocuğunuza "Niçin arkadaşın John gibi nazik davranmıyorsun?" demek onun arkadaşını kıskanmasına yol açtığı gibi hiçbir şekilde davranışlarını da değiştirmez. Çocuklar en iyi dersleri olumlu bir şekilde verirlerse öğrenirler. Çocuğunuz kaba davrandığı zaman kızmayın. Çocuğunuzun yanlış davranışını kızgınlıkla başkalarının önünde düzeltmeye çalışmak, onun utanmasına ve öfkeye kapılmasına yol açar ve hiçbir şekilde kibar davranmayı öğretmez. Onun yerine, çocuğumun gereksinimi ne diye kendi kendinize sorun ve ona bu becerileri yalnızken sakin bir ortamda öğretin. Kaba ve çirkin yemek yiyen Chuck. 6 yaşındaki Chuck, eve ağlayarak geldi ve "Anne Ellen yemek yerken benimle alay ediyor," dedi. Ben bir domuz gibi yemek yiyormuşum ve yüksek sesle geğirince annesi de bunun kibar bir davranış olmadığını söyledi. "Niçin beni sevmiyorlar? Oysa ben Ellen'ın en iyi arkadaşım olduğunu sanıyordum," diye şikayetlerini sürdürdü. Annesi kendinden emin bir şekilde "Sevmedikleri sen değilsin. Onlar senin davranışlarını sevmiyorlar," dedi. Chuck'ın anne ve babası sürekli uyarılarda bulunarak ve söylenerek Chuck'a sofra kurallarını öğretmeye çalıştılar. Yemekte sürekli "düzgün otur ve yemeğini ağzın kapalı olarak çiğne" gibi uyarılar yaptılar. Ancak bu uyarılar yalnızca Chuck'ın giderek daha fazla sinirli, öfkeli ve isyankar olmasına yol açtı. Daha sonra babasının aklına bir fikir geldi. Çalıştığı iş yerinde bir zamanlar davranış değiştirmede övgünün etkisi ve sonuca ulaşmada izlenecek yollar konulu bir panel izlemişti. Öncelikle Chuck'ın kendisinden beklenileni yapabilmesi için belirlenen davranışı anne ve babasının öğretmesi gerekiyordu. Daha sonra beklenen davranışı her yaptığında dikkati çekilmeliydi. Ana babası eğer sorun devam ederse onunla birlikte alıştırma yapmaya karar verdiler. O akşam yemekte Chuck'ın anne ve babası hedef davranışı oğullarına açıkladılar. Chuck, annem ve ben senin düzgün bir biçimde çatalını kullanman konusunda emin olmak istiyoruz, dedi babası. Çatalını aynı kalemi tutar gibi tutman gerekiyor. Lütfen tabağının yanına koyduğumuz kalemi al ve yazı yazacakmış gibi tut. Chuck, babasının söylediğini yapınca, çok güzel, dediler. Şimdi kalemi bırak ve yerine aynı yazı yazacakmış gibi çatalı koy. Artık çatalınla düzgün yemek yiyebilirsin, diye hissedilir bir gururla konuşmalarını sürdürdüler. O geceyi takip eden birkaç akşam daha Chuck'ın anne ve babası çatalının yanına bir de kalem koydular. Çatalını düzgün kullandığı zaman ana babasından biri "Bu akşam çatalını çok düzgün tutuyorsun," dedi. Chuck çatalı düzgün tutmaya çalışırken yüzüne kocaman bir gülümseme yayılıyor ve bir yanlış yaptığı zaman hemen çatalı bırakıp yerine kalemi alıyordu. Böylece ana babası Chuck'a birini öğrendiğinde bir başkasını geçerek aynı çatal örneğinde olduğu gibi yeni beceriler öğrettiler. Çok geçmeden Chuck bir sürü yeni beceri öğrendiği gibi kendine güvenini de kazanmıştı. Arkadaşının evine bir başka gidişinde bu yeni edindiği becerileri kullanabilirdi. Cinsellikle ilgili sınırları geçmek. Yanlış bir şey yapmadım. Yalnızca onunki neye benziyor görmek istedim. Eğer 6-12 yaşları arasındaki çocuğunuzu, kendi vücudunu ya da bir başka arkadaşınınkini incelerken yakalarsanız düdüğü çalmalı mısınız? Ara yaşlardaki çocukların cinsel merakı çocuk ergen döneminin sağlıklı bir belirtisidir. Genellikle zararsız bir davranış biçimi olarak kendini gösterdiğinden siz de belli bir sınır çerçevesinde aynı şekilde davranın. Ortaya çıkmakta olan cinselliğini anlaması için bu duygusunun doğal olduğunu vurgulayın. Aynı zamanda cinselliği keşfetmek ve bu konuda bilgi edinmek için uygun zaman ve yer olması gerektiğini belirtin. Sorunun önlenmesi. Çocuğunuzun sorularını doğrudan yanıtlayın. Çocuğunuz bir soru sorduğunda ya da cinsellikle ilgili konulara ilgi gösterdiğinde olabildiğince rahat ve açık bir şekilde konuşun. Hiçbir şekilde çocuğunuza çok fazla bilgi verme konusunda korkuya kapılmayın. Sizin verdiğiniz bilgilerden anlayabildiğini alıp kalan kısmını daha sonra gelişim açısından hazır olduğunda kullanmak üzere dağarcığında saklar. Çocuklar hiçbir zaman bilgi fazlasından rahatsız olmazlar. Ancak eksik ya da çok az verilen bilgi sonucu kalan boşlukları genellikle kendileri yanlış bilgilerle doldururlar. Eğer çocuğunuza cinsellikle ilgili bilgi verme konusunda tedirgin oluyorsanız, doktorunuza ya da bir psikoloğa ara yaşlardaki çocuğunuzu bu konuda aydınlatabilecek kitapları sorabilirsiniz. Uygun cinsellik konusunda örnek olun. Birbirine karşı hem fiziksel hem de duygusal olarak sevgi ve şefkat gösteren ana babalar çocuklarına uyumlu cinsel birliktelik konusunda iyi örnek olurlar. Çocuğunuz sevecen ve şefkatli olmakla ilgili en önemli dersleri açıkça cinsellik yüklü olmasa bile sizden alırlar. Böylece cinsellikteki en önemli konunun sevgi ve güven olduğunu öğrenirler. Birbirini seven ana baba arasında geçen uygun öpüşme, sarılma ve kucaklaşma çocuklara cinselliğin fiziksel yanını gösterir. Eşinize gösterdiğiniz sevgi ve güvenin benzerini çocuğunuza da gösterirseniz bu çocuğunuzun cinselliğiyle ilgili olarak kendini iyi hissetmesini sağlar. Çocuğunuza sorusunun yanıtlarını nasıl bulacağını gösterin. Çocuğunuzun bir sorusu olduğu zaman evinizde ya da çevre kütüphanelerden bu sorunun yanıtını nasıl bulabileceğini kendisine gösterin. Uygun yanıtları bulabileceği kaynakları bilmesi onun uygunsuz araştırmalar içine girmesini engelleyeceği gibi, yetişkinlerle cinsellik konusunu konuşurken utangaçlık duymamasını da sağlar. Mahremiyet duygusunu aşılayın. Tuvalet, banyo gibi yerlerde ya da giyinirken mahremiyet duygusunu çocuğunuza vermeye çalışın. Bu tip yerlerde ve durumlarda sizin çocuğunuzun mahremiyetine saygı göstermeniz, onun da yetişkinlerin mahremiyetini öğrenmesi ve saygı göstermesini sağlayacağı gibi, bazı şeylerin genel değil, yalnızca özel yerlerde yapılacağını da öğretir. Sorunun çözümü. Ne yapmalı? Cinselliğin keşfi için kurallar koyun. Çocuğunuzu cinsellik konusunda merakını giderme çabası içinde görürseniz, bunu uygun bir biçimde yapması için kurallar koyun. Örneğin, kendi cinselliğin konusunda öğrenmek istediğin şeyler için lütfen bana sor. Böylece aklına takılan soruları sana açıklayabileyim. Eğer yanıtını ben de bilmiyorsam araştırabiliriz diyebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun bu ve başka konularda sorularına yanıt aramasına uygun bir çözüm getirmiş olursunuz. Cinselliği araştırmak bazı kişileri kızdırabilir. Kendi çocuğunuzu ve bir başka yaşıtını birbirlerinin vücudunu incelerken bulursanız, birbirinin vücuduna bakmak nasıl göründüğünü anlamanın bir yolu olabilir. Ancak bazı kişiler bunu yapmanın uygun olmadığını düşünebilirler. Onun yerine merak ettiğiniz bir konu olduğunda bana gelin, sizin sorunuza birlikte yanıt arayabiliriz diyebilirsiniz. Diğer ana babalarla iletişim ağı kurun. Çocuğunuzu bir başka çocukla cinselliğini keşfederken bulursanız, bu duruma abartılı tepki göstermeyin. Öncelikle benzer tarzda davranabilmek için diğer çocuğun ana babasıyla görüşün. Kendi yaşıtlarınızın desteğini görmek, çocuğunuzun cinsel eğitiminde ortaya çıkacak doğal merakını giderirken yardımcı olur. Sizin bu şekilde davranmanız da onun bilgi edinmek için gizli kapaklı yollar seçmesine engel olur. Ne yapmamalı? Gerçekleri gizlemeyin. Yaşamın gerçeklerini çocuğunuzdan gizlediğiniz zaman boşlukları o kendi hayal gücünün yardımıyla dolduracaktır. Çocuğunuzun hayal kurması, onun bu fantezileri gerçeğe dönüştürme arzusu yüzünden uygun olmayan davranışlara sapmasını sağlar. Çocuğunuza cinsellikle ilgili gerçekleri olduğu gibi söylemenizin çok açık bir nedeni daha vardır. O da herhangi bir konuda yalan söylediğiniz takdirde çocuğunuz sizin güvenilir olmadığınızı düşünecektir. Aşırı tepki göstermeyin. Cinselliği keşfetmeye çalışan çocuğunuza bağırarak, hatta vurarak aşırı tepki gösterirseniz, bu çocuğunuzda cinselliğin kötü bir şey olduğu ve cezalandırılmaktan kurtulmak için büyüklerden gizlenmesi gerektiği düşüncesini uyandırır. Cinsellik doğal bir olgu olduğu için, çocuğunuzun cinsel merakını da yaşamının doğal bir bölümü olarak düşünün, böylece kendisi de cinselliğe karşı sağlıklı bir düşünce oluşumuyla büyüyecektir. Henüz cinselliğin zamanı değil mi? 9 yaşındaki Ellen Robinson, her şeyin nasıl çalıştığını keşfetme konusunda kötü bir ünü vardı. Her zaman meraklı biri olmuştu. Bu nedenle diğer konularda olduğu gibi cinsellik konusunda da öğrenmek istediklerini ana babasına sordu. Ancak anne ve babası cinsellik konusunda çocuklarıyla konuşmaya çekindiler. Ellen da sorularını arkadaşlarına sormaya başladı. 9 yaşındaki diğer arkadaşları Ellen'ın kafasını bir yığın batıl inanç ve yalan yanlış bilgilerle doldurdular. Bu durum Ellen'ın aklının daha da karışmasına neden oldu. İyi bilgi edinebileceği kaynakların olmaması Ellen'ı yaşamındaki başka küçük köşelerde yanıt aramaya yöneltti. Bayan Robinson bir gün komşularından birinin telefon etmesi sonucu oğlunun cinsellikle ilgili bilgi arayışının son bulmadığını acı bir şekilde öğrendi. Bayan Kaufman telefonda hem ağlıyor hem de bağırıyordu. Ellen'ın annesi komşusunu yatıştırdıktan sonra olup biteni öğrendi. Ellen bir başka arkadaşı Brett'le birlikte Bayan Kaufman'ın kızı Sara'yı garaja girip soyunmaya ikna etmişti. Bayan Kaufman onları yakaladığında garajda hepsi çırılçıplak birbirlerinin vücudunu keşfetmeye çalışarak cinsellikle ilgili soruların yanıtını bulma çabasındaydılar. Ellen'ın annesi oğlunu odasına kapatıp bütün gün çıkmasını yasakladığında Ellen, "Ama biz hiçbir şey yapmıyorduk," dedi. Alan'ın annesi bu kadarcık bir cezanın da sorunu çözmeyeceğini düşündüğü için akşam Alan'ın babası geldiğinde Alan'a uzun bir konferans çektiler. Alan'ın annesi okuldaki psikoloğu hatırlayarak eşine "Okulda bir psikolog var. Belki kendisiyle konuşup ne yapmamız gerektiği hakkında danışabiliriz." dedi. Okuldaki danışman psikolog Alan'ın ana babasına çocuklarının cinsellik konusundaki merakının son derece doğal olduğunu ve bu konuda kendilerinin de utanmasının yersiz olduğunu söyledi. Alan'ın ana babası oğlanın cinsellik konusunda eğitime gereksinim duyduğunu anladılar. Okuldaki psikoloğun verdiği kitaplarda cinsel eğitim konusunda ailenin önemi ve yeri konusunu vurgularken bu konuların evin güvenli çatısı altında öğrenilirse çocukların nasıl eksik kalan bilgiler için yalan yanlış kaynaklara ya da batıl inanışlara başvurmayacaklarının da altını çiziyordu. Bu konuda utanmalarına rağmen Alan'ın anne ve babası eğitime başladılar. Ellerindeki kitapları Alan'a gösterirken olabildiğince açık olmaya kendilerini zorladılar. Önceleri Alan soru sorma konusunda çok da istekli değildi. Ancak bir süre sonra rahatladı ve sorular birbiri ardına gelmeye başladı. Alan, "Bebekler annelerinin karnına nasıl giriyorlar? Yani siz spermlerin erkeklerin penisinden mi geldiğini söylemek istiyorsunuz? Döllenmeyen yumurta ölünce kan olarak kadınların vajinasından mı akar? Ne iğrenç!" gibi sorular sordu. Anne ve babası da oğullarının sorularını açık bir biçimde, başkalarının mahremiyetine girmeden, özellikle cinsel konularda bilmek istediği her şeyi onlarla konuşabileceğini belirterek yanıtladılar. Alan'ın anne ve babası bu arada birbirlerine ve özellikle Alan'a model olabilecek şekilde davrandılar. Sonunda çocuklarının cinselliği öğrenmesinin onun büyümesinin doğal bir parçası olduğunun farkına vardılar. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.